Ayrım 12. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 179. 6. Radyonun gelişimi. Radyo ve televizyon genelde elektronik kitle iletişim araçları olarak birlikte ele alınmalarına karşın toplumda ortaya çıkmaları ve etkinlik kazanmaları bakımından aralarında 10-15 yıllık bir fark vardır. Radyonun bir iletişim aracı olarak ortaya çıkması, değişik tarihlerde, değişik ülkelerde farklı bilim adamlarının teknik buluşları sayesinde olmuştur. Bu nedenle radyo tarihçesine değinen kitaplarda ilk buluşun kim tarafından yapıldığı konusunda birlik olmamaktadır. Radyo teknik buluşunun ilk kez iletişim aracı olarak kullanılması önce gemiden gemiye, sonraları ise gemiden karaya olmuştur. Daha sonraları da bu radyo telsizi çeşitli haberleşmelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu aracın hızla yayılması yasal düzenlemeleri gerektirmiş, ABD'de 1910 yılında telsiz gemi yasası çıkarılmıştır. Avrupa'da ise ilk düzenli telsiz kullanımı 1914 yılında Almanya'da başlamıştır. Radyonun bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanması ve radyo yayınlarının başlangıcı ise pek çok ülkede 1920'lere kadar uzanır. Deneme yayınlarının ardından sürekli ilk radyo vericisi 2 Kasım 1920'de ABD'de çalışmaya başlamıştır. Özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 1920'li yıllarda aynı zamanda radyoda haber yayını da başlamıştır. Az gelişmiş ülkelerde radyonun topluma girişi ise 1930-40 yılları arasında olmuştur. Radyo sömürgelere sömürgeci devletler tarafından, diğerlerine ise girişimciler ya da devletin yaptığı ticari anlaşmalar yoluyla girmiştir. Radyo sayesinde kişinin haber alma, eğlenme, hatta eğitim ve kültür gereksinimleri için evinden dışarı çıkması, bu hizmetlerin bulunduğu yere gitmesi zorunluluğu ortadan kalkıyor, kişi evine koyduğu bir radyo alıcısı ile bu tür hizmetlerden yararlanabiliyordu. Ancak ilk yayınlarda yayın türleri çok sınırlıydı. Yayınlar daha çok haber ve müzik türlerinden oluşuyordu. Zamanla yeni program kalıpları ve türleri de yayınlarda yer almaya başladı. Çeşitli aşamalardan geçen radyo yayınları, özellikle 1927 ile İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar geçen dönemde altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde televizyon yayınlarının henüz deneme niteliğinde olması, radyonun haber verme yönünden etkin bir araç haline gelmesini sağlamıştır. Bu dönem içinde radyo bir yandan propaganda aracı olarak yoğun biçimde kullanılırken, diğer yandan da hızlı ve çabuk haber vermesi nedeniyle gazetecilik mesleğinde yeni atılımların ve deneylerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Radyo yayınlarının hızlı yayılışı, izleyici kitlesinin de artmasına neden olmuş, ayrıca alıcıların transistörlü, taşınabilir, küçük olarak yapılması da dinleyici kitlenin çoğalmasına yol açmıştır. Radyo ses bandındaki gelişmeler, daha net bir ses alınmasını sağlayan FM bandının 1935'te bulunuşu, 1955'te stereo yayınlarının özellikle müzik yayınlarında kullanılışı, radyonun gelişmesi ve yayılmasında etkili olmuştur. 1960'tan günümüze kadar olan dönemde ise radyo gerek istasyon gücü, gerek alıcı sayısı, gerekse teknik gelişim açısından büyük bir gelişme göstermiştir. Radyo kanalları çoğaltılarak uzmanlaşmış, radyo türleri ortaya çıkarken, radyo alıcıları da teknolojinin gelişmesiyle giderek küçülmüş, taşınması kolay, satın alınması ucuz hale gelmiştir. Türkiye'de ise ilk radyo yayınları 1926 yılında alınan bir kararla 1927'de İstanbul'da başladı. Haberleşme sistemini tekelinde bulunduran hükümet, 1926'da Ankara ve İstanbul'da küçük iki radyo vericisinin kurulması ve işletilmesi hakkını 10 yıllık bir sözleşme ile Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi adlı yabancı bir ortaklığa verilmesini kararlaştırdı. Şirket önce İstanbul, ardından da Ankara Radyosu'nu kurdu. 1933'te radyonun yönetiminin devletleştirilmesi için çalışmalara başlandı. Yine aynı yıl radyo istasyonlarının yetersiz olduğu görülerek gücü yüksek olan 3 radyo vericisinin yapım kararı alındı. 1936 yılında radyo yayınlarının yönetimi işinin PTT'ye devredilmesi kararlaştırıldı. Devri işlemleri 1938 yılında tamamlandı. 1940 yılında yeni bir kuruluş olarak ortaya çıkan Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü radyo yönetimini PTT'den alarak kendisi yönetti. Bu dönemde radyo hem teknik yönden hem de program açısından gelişti. 1964 yılında ise 359 sayılı yasa ile TRT kuruldu. TRT'nin kurulmasından sonra radyo yayınlarının gerek istasyon sayısı gerekse yayınlarının tür ve nitelikleri açısından gelişmeler oldu. 1980'li yıllarda ise radyo istasyonlarının ve vericilerin sayısı ve gücü arttı. Radyo yayınları tüm yurdu kapsar hale geldi. 1990'lı yıllardan itibaren de özel radyolar devreye girdi. 7. Televizyonun gelişimi. Radyoda olduğu gibi televizyonun bulunmasında da birçok bilim adamının rolü olmuştur. Değişik zaman ve yerlerde yapılan buluşlar sonucu televizyon tekniği bugünkü durumuna gelmiştir. Görüntü aktarmak için ilk çalışmalar Avrupalı bilim adamlarınca yapılmıştır. Ancak deneme ve buluşlar radyoya göre daha karmaşık olduğundan daha yavaş ilerlemiştir. Televizyonun karmaşık bir tekniğe sahip olması ve bu alana yapılacak yatırımın büyük sermaye gerektirmesi nedeniyle televizyon istasyonlarının gerek verici istasyon gücü gerekse alıcı sayısının gelişimi radyoya göre daha yavaş olmuştur. 1928 yılında NBC yayın örgütü bir kıyıdan diğer kıyıya yayını gerçekleştirdi ve aynı yıl Londra'dan verilen bir görüntü New York'tan izlendi. 1932 yılında radyo ve televizyon frekanslarının aynı olmasının televizyon yayınlarını etkilediği görüldüğünden VHF'ye, Very High Frequency, çok yüksek frekansa geçildi. Bu denemelerden sonra elektronik tarama tekniği kullanarak yapılan ilk düzenli televizyon yayını 1936 yılında İngiltere'de başladı. Yayınlara 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ara verildi. Savaştan sonra 1945'te yayınlar tekrar başladı. ABD'de ise deneysel yayınlar RCA tarafından 1936 yılında başladı. Ancak resmi nitelikte ilk kez yayın 1939 yılında New York'ta yapılmakta olan Dünya Fuarı'ndan izlenimleri içeriyordu. 1941 yılına gelindiğinde bu yayınlarda reklama da yer verilmeye başlandı. ABD'de yayınların düzenlenmesiyle ilgili kurum olan FCC, Federal Communication Commission, Federal İletişim Komisyonu, 1941 yılında ticari yayınlara izin verdi ve 5 televizyon kanalında ticari olmayan yayınlara ayırdı. İlk akşam haberleri CBS televizyonu tarafından resmen 15 Ağustos 1948 tarihinde başlatıldı. Düzenli televizyon yayınlarını başlatan 3. ülke ise Sovyetler Birliği'dir. Sovyetler Birliği'nde ilk düzenli yayın 1939 yılında başladı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen yayınlar savaştan sonra tekrar başladı. Almanya ve Fransa deneme yayınlarına 1938'de başladılar. Televizyon yayınları Japonya'da 1953'te, Latin ve Orta Amerika ülkelerden 1950'li yıllarda başladı. Çin'de ise televizyon yayınları 1958'de ilk olarak Pekin'de başladı. Televizyonun diğer iletişim araçlarına göre hem işitme hem de görme duyusuna seslenmesi, bu aracın kitleler için çekici hale gelmesine neden olmuş ve televizyon diğer ülkelerde de hızla yayılmıştır. Bu arada renkli televizyon yayınları konusunda da araştırmalar yapılmış, 1950'lerden sonra renkli televizyon yayınları net olarak izlenebilir hale gelmiştir. Ancak siyah-beyaz televizyon alıcılarında bu görüntü zigzag biçiminde görüldüğünden fazla ilgi görmemiştir. Daha sonra alıcılarda yapılan değişikliklerle renkli yayınların siyah-beyaz televizyon alıcılarında da izlenme olanağı yaratıldığından 1954 yılında ilk ticari renkli televizyon yayını başlatılmıştır. ABD'nin başlattığı bu yayınlar NTSC, National Television System Committee, Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi sistemi olarak adlandırılmıştır. Bu sistem, dünyada ilk renkli televizyon sistemi olarak alınabilir. Bu sistemin en önemli özelliği, siyah-beyaz alıcılardan renkli yayınların siyah-beyaz olarak izlenebilmesi, buna karşılık renkli televizyon alıcılarından da özellikle başlangıç yıllarında siyah-beyaz yayınların izlenebilmesiydi. Günümüzde Amerikan sistemi olarak bilinen NTSC yanında SECAM ve PAL sistemleri vardır. SECAM sistemi önceleri Fransa'da başlamış, daha sonra Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerce kullanılmıştır. Almanya'da geliştirilen PAL sistemi ise Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. 1980 sonrası dönemde ise iletişim teknolojileri gelişmiş, televizyon yayınlarının uydu yoluyla yapılmasıyla sınır ötesi yayınlar başlamıştır. Türkiye'de televizyon yayınları dünyadaki yayınlardan çok sonra başladı. 1960'larda televizyon dünyada altın çağını yaşıyordu. Türkiye'de ise radyo yayınlarının henüz ülkenin tümünden izlenememesi, televizyonun yüksek yatırım getirmesi gibi nedenlerle televizyonun ülkeye girişi gecikti. Televizyon yayınları ancak TRT'nin dış ülkelerle kurduğu ilişkiler sonucu başladı. TRT ilk televizyon yayınını 1966-67 yıllarında Alman hükümetince yapılan yardımlarla Ankara'da 5 kW gücünde bir televizyon vericisiyle gerçekleştirdi. 1987 yılında Intelsat uydusundan satın alınan bir aktarıcıdan transponder, televizyon yayınları uydu yolu ile verilmeye başlanmıştır. Böylece TRT'nin televizyon yayınları uydu yolu ile tüm Türkiye'yi kapsar duruma gelmiştir. Öte yandan 1982 yılından beri siyah-beyaz televizyon yayınları arasında renkli yayın denemeleri yapan TRT, 1 Temmuz 1984 tarihinde tüm olarak renkli televizyon yayınlarına başladı. 6 Ekim 1986 yılında ise tek kanal olan televizyon yayınlarına ikinci bir televizyon kanalı eklendi. Türkiye'de radyo ve televizyon yayınları 1964 yılında kurulan ve kamu hizmeti gören TRT'nin yönetimindeydi. 359 sayılı TRT yasasının çıkarılması ise 1961 anayasasına dayanıyordu. 1961 anayasasının 121. maddesinde Türkiye'de radyo ve televizyon yayınlarının tarafsız, özel bir kamu kuruluşuna devredilmesi için bir yasa çıkarılması öngörülmekteydi. 1964'te özel bir kamu kuruluşu olarak örgütlenen TRT'de 1972 yılında çıkarılan 1568 sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemlisi TRT'nin bundan böyle özel bir kamu kuruluşu değil, tarafsız bir kuruluş durumuna getirilmesidir. Özelliğin kaldırılması, uygulamada kurumu siyasal iktidarların yayınların müdahalesini açık hale getirmiştir. 1980'deki askeri darbeden sonra kabul edilen 1982 Anayasası ise radyo ve televizyon yayınlarını 133. maddede düzenledi. Bu maddede radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir denmekteydi. Anayasanın 133. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe giren 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Yasası, yayınları düzenlemenin yanında bir de TRT dışında bir üst kurul oluşturdu. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, RTYK, yayınların gözetim, denetim ve değerlendirmesini yapmak amacını taşıyordu. 1990'lara gelindiğinde ise Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı alanında yeni bir gelişme yaşandı. 1990'da özel bir şirket televizyon yayıncılığını TRT tekeline bırakan anayasayı delerek özel televizyon yayıncılığına girişti. TRT'nin kamusal yayın tekeli kaldırıldı, özel televizyon ve radyolar yaygınlaştı. Yayıncılık faaliyetlerini denetlemek amacıyla 13 Nisan 1994 tarihinde 3984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun kabul edildi. Kanunla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK 16 Mayıs 1994'te göreve başladı. 8. Uydu yayınları. İletişim uyduları ile yapılan radyo ve televizyon yayınlarının başlangıcı 1977'ye kadar uzanır. Ancak iletişim uydularının tarihi daha eskilere kadar gider. Uydu iletişiminin ilk somut sonucu 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılan Sputnik 1 uydusudur. Bu çalışmayı daha sonraları ABD ve ardından Avrupa ülkelerinin uzaya fırlattıkları çeşitli amaçlı iletişim uyduları izlemiştir. Bu uydular içerisinde Telstar adlı iletişim uydusu Amerika'dan Avrupa'ya ilk canlı televizyon yayınını gerçekleştirmiştir. Dünyadaki uydu iletişiminin gelişmesi ise 1964 yılında batılı 11 ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları Intelsat'ın International Telecommunication Satellite Consortium kurulmasından sonra olmuştur. Intelsat'ın uzaya gönderdiği ilk yeryüzü ile eş zamanlı uydu olan Early Bird uydusu, iletişimin uydu yolu ile yapılmasını yaygınlaştırmıştır. Sonraki yıllarda ise Intelsat'a bağlı olarak pek çok iletişim uydusu gönderilmiştir. Dünyada iletişim uydularının ticari olarak radyo ve televizyon kanalları için kullanılmaya başlanması, ABD'deki RCA firmasının uzaya fırlattığı Satcom 1 ticari uydusu ile olmuştur. Daha sonraki yıllarda ise ticari amaçlı iletişim uydularının sayısı, güçleri ve buna bağlı olarak taşıdıkları aktarıcı sayısı hızla artmıştır. Doğrudan yayın uydusu, Direct Broadcast from Satellite ise, yeryüzünden gönderilen yayınları alarak belirli bir bölgeye aktaran, bu amaçla uzaya fırlatılan uydulardır. Diğer iletişim uydularından en önemli farkı, doğrudan yayın amaçlı çok yüksek frekanslı uydular olduğundan, bu uydulardan verilen sinyallerin doğrudan, arada herhangi bir yer sistemi olmaksızın bireysel ya da toplu olarak çok küçük çanak antenlerle alınabilmesidir. Avrupa'daki tüm ülkeleri kapsayan uydu çalışmaları için Eutelsat, European Telecommunication Satellite, Avrupa Uzak İletişim Uydusu adıyla bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurulun eş güdümünde Eurosat doğrudan yayın uyduları projesi 1992 yılında tamamlanmıştır. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bu proje ile tüm Avrupa'yı kapsayan ve ortak yayın sistemi kullanarak doğrudan uydu televizyon yayınları yapılabilmektedir. 9. Bilgisayar ve internet. Dijital teknolojilerle birlikte 1990'larda iletişim olgusu baş döndürücü bir hızlı gelişme göstermiştir. Bilgisayarla aracılanmış iletişim 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlanarak gelişmeye başlamıştır. Bilgisayar teknolojisi henüz radyo ve televizyon gibi hemen her eve girmiş değildir ancak gelişmesi oldukça hızlı olmaktadır. Dijital iletişim teknolojilerinin gelişme tarihinde önemli bir başlangıç 1642'de Blaise Pascal tarafından ilk mekaniksel hesap makinesinin yapılmasıdır. Charles Babbage ise 1833'te bilgisayarın kaşifi olarak bilinir. Dijital teknoloji ilkesini kullanan Turing makinesi 1936'da hem alfabetik hem de dijital verileri kaydetmek, indekslemek ve süreçten geçirmek için kullanılmaya başlandı. 1951'de Univac ilk ticari bilgisayar olarak piyasaya çıktı. İlk bilgisayarlar çok büyük, çok yağ kaplayan makinelerdi. Küçük boyutlu bilgisayarlar 1960'lardan itibaren gelişmeye başladı. Bilgisayarlarda son yıllardaki gelişmeler özellikle depolama, bilgileri işleme ve kaydetme kapasitesinin artması, çoklu medya özelliğinin eklenmesi yönünde olmuştur. Günümüzde internet olarak bilinen bilgisayar ağı 1969'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından ARPANET adıyla geliştirilmiştir. ARPANET, olası felaket senaryolarının doğal afet, nükleer saldırı ardından dahi işlevselliğini koruyabilecek bir iletişim sistemi yaratmak amacıyla başlatılan askeri bir projedir. 1970'li yılların başında Amerikan üniversitelerine bu projeden yararlanma olanağı tanınmasının ardından e-posta uygulamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bunları ağ üzerinden belge, ses ve görüntü aktarılmasını ve paylaşılmasını içeren protokol sistemlerinin geliştirilmesi izlemiştir. İletişim teknolojilerinin gelişmesi belli kişilerde belli kişilerin icatları olarak başlayıp sürmemiştir. Basından internete kadar iletişim teknolojilerinin tarihi, kapitalist, askeri ve sivil pazar yapılarının yayılma tarihiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla kitle iletişim tarihi, kısaca özetlenen gelişim çizgisinin ötesinde mülkiyet, üretim ilişkileri, uluslararası propaganda ve savaş teknolojilerinin geliştirilmesi bağlamlarında ele alınıp ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir alandır. 10. Kitle iletişiminin işlevleri. Raswell'e göre kitle iletişiminin 3 işlevi vardır. Çevrenin gözetimini yapmak, çevreye karşılık vermede toplumun parçaları arasında ortak ilişkiyi kurmak, bir kuşaktan diğerine toplumsal mirası aktarmak. İnsanlar kendilerine yaşamı anlamlı kılmak zorundadır. Bunu sağlama yolunda iletişim araçları insanlar için toplumsal gerçeği tanımlamayı da içeren anlamlar ve açıklamalar getirme göreviyle yükümlüdür. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının işlevini 4 grupta toplayabiliriz. A. Haber verme işlevi. Kitle iletişim araçlarının en önemli işlevlerinden biri haber vermedir. Tarihsel süreç içinde basın, insanların haber alma gereksinimlerini karşılamak için doğmuş ve gelişmiştir. Başlangıçta daha çok ticaretle uğraşanların haber gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan basın, okuma-yazma oranının artması, demokrasi düşüncesinin gelişmesi, toplumsal örgütlenmelerin karmaşıklaşmasıyla yurttaşların çevrelerinde yaşadıkları toplumda ve dünyada olup bitenleri öğrenmeleri açısından en önemli araç haline gelmiştir. Radyo ve televizyon ise halkın haber alma yöntemine yeni boyutlar getirmiştir. Radyo aracılığı ile haber ülkenin en uzak köşesine kadar anında ses yoluyla ulaştırılabilmektedir. Televizyonun bulunuşu ise ses unsuruna görüntüyü de eklemiştir. Bu yolla kişi olaya doğrudan tanıklık edebilmektedir. Çağımızda haber alma hakkı en doğal haklardan sayılmakta ve yasalarla korunmaktadır. Radyo ve televizyon okuma yazma oranının düşük olduğu ülke ve bölgelerde haber verme açısından daha etkili araçlar durumundadır. Günümüzde 24 saat haber yayını yapan radyo ve televizyon kuruluşları da bulunmaktadır. B. Eğitim işlevi. Radyo ve televizyonun en önemli işlevlerinden biri de eğitimdir. Bu araçlar geri kalmış ülkelerde eğitim amacıyla kurulup kullanılmışlardır. Gelişmiş ülkelerde ise temel eğitim yerine tamamlayıcı eğitim araçları olarak kullanılmaktadırlar. Türkiye'de de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ve Açık Lise dersleri televizyondan yayınlanmaktadır. C. Eğlendirme işlevi. Radyo ve televizyonun bir diğer işlevi de eğlendirmek, hoşça vakit geçirtmektir. Özel girişimci ve reklam yoluyla mal ve hizmetlerin satılması amacı çevresinde örgütlenen radyo ve televizyon kuruluşlarında eğlendirme işlevi ağırlıklıdır. Ç. Mal ve hizmetlerin tanıtılması işlevi. Radyo ve televizyon kuruluşlarının bir diğer işlevi de mal ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlamaktır. Yalnızca reklamlar değil, bir toplantının yapılmasıyla ilgili bir haber ya da yeni çıkan bir şarkının çalınması da bu tür işlevin kapsamına girer. Kârlarını reklamlar yoluyla karşılayan radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının asıl amacı, mal ve hizmetlerin tanıtılması ve satılmasıdır. 10. Uluslararası iletişim. A. Kavram. Uluslararası iletişim, öncelikle makro düzeydeki ilişkileri anlatmaktadır. Uluslararası iletişimin birimi, ulustur. Dolayısıyla uluslararası iletişimin ön koşulu, ulus adı verilen siyasal birimlerin ve bu birimler arasındaki ilişkilerin varlığıdır. Uluslarla ilgili siyasal, kültürel, ekonomik, eğitimsel, çevresel, diplomatik ilişkilerin hepsi uluslararası iletişim kapsamına girmektedir. Bu ilişkiler tek yönlüden ikili ve çok yönlüye kadar değişmektedir. Tek yönlü olanlar, bir ülkenin kendi başına bir veya birden çok ulusu ilgilendiren konularda aldığı ve uyguladığı kararları içerir. İkili ilişkiler, yakın güce sahip uluslar arasında yapılan karşılıklı anlaşmalarla yürütülen ilişkilerdir. Çoklu ilişkiler ise bölgesel ve küresel gruplaşmalarla oluşur. Kitle iletişimi bağlamında uluslararası iletişim, kitle iletişim teknolojilerinin örgütlenme, üretim ve dağıtım biçimleriyle, iletişim ürünlerinin, profesyonel ideolojilerin, yasal yapıların ve iş kültürünün transferi ve benimsetilmesiyle ilgili ilişkileri kapsamaktadır. Dolayısıyla uluslararası gerçekleşen bütün ilişki biçimlerini kapsayıcı bir niteliği taşımaktadır. Dünyadaki küresel, siyasal, kültürel ve ekonomik pazar yapısının işlemesi ve amaçlarına ulaşması ancak iletişimiyle olanaklıdır. 1960'lardan itibaren eski sömürge devletleri uluslararası arenada bağımsızlıklarına kavuşarak daha önceki sömürgeci ülkelerin kurdukları sömürgeci iletişim düzenine karşı savaş açtılar. Ana akım iletişim kuramları eski sömürge devletleri ile sömürgeci devletler arasındaki uluslararası ilişkileri olumlu bir tanımlamayla kalkınma, modernleşme kuramları ile değerlendirdi. Marksist ve Marksist yönelimli yaklaşımlar ise bu süreci yeni sömürgecilik, kültürel emperyalizm gibi kavramlarla anlamlandırdılar. Bu araştırmalar sömürgecilikten yeni sömürgeciliğe geçiş ve bu geçişteki siyasal ve ekonomik yapı transferi ile teknoloji ve ürün transferinin bilinç üzerindeki etkilerine eğildiler. Ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasal eşitsizlikleri, dengesiz iletişim olgusu, kültürel bağımlılık, medya emperyalizmi kavramları ile gündeme getirdiler. B. Dengesiz iletişim ve yeni dünya düzeni. Ülkeler arasındaki gelişme farkı dengesiz iletişim olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Teknik yönden gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere yönelen, nicelik ve nitelik açısından tek yönlü olarak gerçekleşen iletişime dengesiz iletişim adı verilmektedir. Uluslararası bilgi alışverişi gelişmiş ülkelerce yapılmakta, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere bilgi alışverişi ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. Bu dengesizlik hem kitle iletişim araçlarının mülkiyeti ve dağılımı bakımından hem de haberlerin dağılımı bakımından ortaya çıkmaktadır. İletişimde dengesizliğin temeli sömürgecilikten, sömürgeci devlet yönetimlerinin kurduğu sömürge iletişim düzeninden kaynaklanmaktadır. 19. yüzyılda sömürge sahibi Avrupa ülkeleri sömürgeci iletişim düzenini kurarak gerek iletişimin altyapısını, gerekse haberlerin dağılımını kendi yönetimlerini sağlamlaştırmak bakımından düzenlemişlerdir. 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge devletleri bağımsızlıklarını kazanmaya başlamış, ancak iletişim sistemleri yeni kurulan siyasal sistemlere ayak uyduramamıştır. Yeni kurulan devletlerde iletişim altyapısını oluşturan araçların üretimi ve tüketimi bakımından eski sömürgeci ülkeye bağımlılık yanında ellerinde kaynak olmadığı için içerik yönünden bağımlılık dengesiz bir enformasyon akışına neden olmuştur. 1960'lara gelindiğinde yeni kurulan devletlerdeki seçkinler daha önceki sömürgeci ülkelerin kurdukları sömürgeci iletişim düzenine karşı savaş açtılar. Hakça ve adil işlem görme isteğini uluslararası platforma getiren 1970'lerin başında Sovyet bloku oldu. Bu girişimler sonucu uluslararası gündeme yeni ekonomik düzen ve yeni uluslararası iletişim düzeni kavramları girdi. Yeni ekonomik düzen kavramı, Batı ve Doğu blokunun yeni kurulan devletlerin dış ilişkilerini denetlediklerini ileri sürüyor, uluslararası ilişkilerin sömürgecilikten kurtarılmasını, eşitliğe ve adil ilişkilere dayanan bir düzenin kurulmasını anlatıyordu. Yeni ekonomik düzen kavramının uluslararası iletişim düzenine yansımasıyla yeni uluslararası iletişim düzeni kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, serbest pazar aktörlerinin ticari ifade özgürlüğünü, ifade özgürlüğünün kendisi ile koşulsuz olarak bir tutan ve malların serbest dolaşımına dokunulmaz ilkesine göre düzenlenmiş serbest iletişim akımına karşı çıkıyordu. Çünkü Batılıların serbest iletişim akımı anlayışı ile gelişmekte olan ülkelerin iletişim kolaylıkları ve bunların düzenlenmesi anlayışı bağdaşmıyordu. Gelişmiş ülkelerin çıkarları, gelişmekte olan ülkelerin çıkarları ile çatışmakta, iletişim açısından özellikle ekonomik ve teknolojik üstünlük, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki haber akımını biçimlendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere geçtiği haberler üzerinde kavramsal süzgeçlerin etkinliği görülmekte, gelişmekte olan ülkelerin medya kuruluşları, Batı kaynaklı haber sağlayan kuruluşların çizdiği bir dünya haritasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ters düşmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, iletişimin serbest dolaşımı ilkesiyle, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru yönelen serbest iletişim akımının tek yönlü olmaktan kurtarılarak, iki yönlü olmasının güvenceye kavuşturulmasını istemektedir. Yeni uluslararası iletişim düzenini gerçekleştirmek için uluslararası düzeyde çeşitli girişimler ve toplantılar yapılmıştır. UNESCO, yeni iletişim düzeninin dile geldiği başlıca yerdir. 1969'da Fransız John Mahon'un başkanlığındaki UNESCO, Montreal'de bir uzmanlar toplantısı düzenledi. Toplantının ana konusu tek yönlü iletişim idi. Başlatılan tartışma 1977'de iletişim sorunlarının incelenmesi için uluslararası bir komisyonun kurulmasıyla sonuçlandı. 1980'de Uluslararası Af Örgütü'nün kurucusu İrlandalı Sean McBride'ın başkanlığı döneminde bu komisyonun nihai raporu yayınlandı. Rapor, ajansların bildirilerinin, radyo ve televizyon programlarının, filmlerin ve başka kültürel ürünlerin ve donanımının dağılımının dengesizliğini kağıda döküyordu. McBride raporu, uluslararası camiayı temsil eden bir örgütün himayesinde yayınlanmış olan ve ileti akışının dengesizliğini kabul eden, ortaya koyan ve bunu düzeltmek için seferber edilecek stratejileri sorgulayan ilk resmi belgedir. 1985'te ABD, iletişim sorunlarının bir siyasallaşmaya doğru yöneldiğini ileri sürerek UNESCO'dan çekildi. Onu Singapur ve İngiltere izledi. 80'li yıllarda ağların ve alışverişlerin düzenlenmesi konusu, GATT, gümrük tarifeleri ile ilgili genel anlaşma gibi daha teknik amaçlı kuruluşlara kaydı. Tek yönlü iletişim ve yeni dünya düzeni tartışmaları, bugün yerini internet teknolojisinin neden olduğu sanal uzay ve sanal demokrasi kavramlarının tartışılmasına bırakmıştır. C. Küreselleşme. Uluslararası... Ay olmadı. Çok az kaldı biliyor musunuz? C. Küreselleşme. Uluslararası iletişim konusunda en çok söz edilen kavramlardan biri küreselleşmedir. İletişim teknolojilerinin günümüz dünyasında artık herkesin birbirinden haberdar olabileceği, küresel bir köy haline getirdiği öne sürülür. Küreselleşme, 1960'lı yılların sonundan itibaren enformasyon ve iletişim teknolojilerinin işlediği toplumu belirlemek için kullanılan adlandırmalardan biridir. Çok yönlü bir kavram olan küreselleşme, insanların ilgi alanına göre iktisadi, siyasal ve kültürel yönleriyle gündeme gelir. Küreselleşme kavramı 1980'lere doğru Harvard, Stanford, Columbia gibi Amerikan işletme okullarında kullanılmaya başlamış ve yine bu çevrelerden çıkmış bazı iktisatçılar tarafından popüler hale getirilmiştir. Hemen aynı yıllarda uluslararası iktisadi kuruluşların yayınlarında ve raporlarında da yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte küreselleşme kavramına temel oluşturan somut olguların belirtileri daha 1960'lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştı. Dünyanın betimlenmesinde küreselleşmenin kullanımı elektronik teknoloji nedeniyle olmuştur. Marsha McLuhan'ın 1969'da yayınlanan Küresel Köy'de Savaş ve Barış adlı kitabı bu kavramı yüceltir. McLuhan, televizyondan yayınlanan ilk savaşı Vietnam Savaşı'nı çözümleyerek elektronik görüntünün etkisini vurgular. Küresel Köy kavramı daha sonraları dünya çapındaki her büyük felakette küresel her televizyon yayınında vurgulanacaktır. Körfez Savaşı da Küresel Köy'ün kanıtı olarak görülür. Bütün dünya küresel köyün bir bölgesindeki olayı ışık hızına yakın bir çabuklukla izlemektedir. Olay herkesin gözü önünde tüm çıplaklığıyla sergilenir görünmektedir. Gerçekte ise haberler askeri uzmanlar tarafından gözetim altında tutulmuştur. İkinci Körfez Savaşı sırasında ise küresel köyün yansıtılması, iliştirilmiş muhabirler aracılığı ile daha da sansüre uğramış ve savaş Amerikan ordusunun birçok süzgecinden geçen güdümlü muhabirlerin görüntülerinden dünyaya yansıtılmıştır. Küreselleşme sözcüğü, dünya ekonomisinin örgütlenmesine ilişkin işletmeci bir anlayıştan doğmuştur. Bu sözcüğün benimsenmesi, iletişim ağlarında düzenlemelerin kaldırılması, deregülasyon ve özelleştirilmesi süreciyle aynı zamana rastlar. Düzenlemenin kaldırılması ise, toplumun ağırlık merkezinin pazara kaydırılması, özel işletmeye ve çıkara ilişkin değerlerin giderek egemen konuma gelmesi anlamına gelir. Ç. İletişim, insan ve tarih. İnsan, kendini, örgütlü yaşamını ve tarihini günlük ilişkilerindeki etkinliklerden ve bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için gereken iletişimden geçerek belirler. İletişim araçlarının bu kadar çoğaldığı ve yaşamımızın her alanını kapladığı, günümüz dünyasında görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz yaşamın gerçek yüzü değil de onun sistem açısından işlevsel bir kurgusu ise kabullendiğimiz ve doğa saydığımız bugünkü yaşam biçimimizi yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir. İletişim, gerçek iletişim, yaşamın özgürlükler içinde yaşandığı insani ortamlarda olabilmektedir. Dolayısıyla insanın bir başka insanın ve insanca değerlerden uzaklaşmış bir toplumsal sistemin hegemonyası altında yaşadığı bir yerde gerçek bir iletişimden değil, verili sistemin kendini yeniden üretmesi için araçsallaştırılmış sözde iletişimden söz edilebilir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 193.